Ayrım 8.
O sırada Fransa'da siyasal yaşam sayısız değişik eğilimleri içeren iki partinin belirleyici etkisinde gelişiyordu. Kralcılar eski düzeni tüm soyluluk haklarıyla birlikte geri getirmeyi kuruyorlardı. Cumhuriyetçiler de insan haklarına dayalı demokratik bir düzenin kurulmasından yanaydılar. Louis XV'in torunu, Louis XVI ile Louis XVIII'in kardeşi olan Charles X, 1757-1836, 1824'te tahta çıktı. Yeni kral tam anlamında kralcıydı ve parlamento düzenine kesin karşıydı. İngiltere kralının koşullarında kral olacağıma gider odunculuk yaparım diyordu. Kralın işi zordu çünkü bu sırada Paris'te çok güçlü bir cumhuriyetçi muhalefet oluşmuştu. Bu silahlı muhalefetin öncüleri aydınlardı, özellikle de işçiler ve öğrencilerdi. Onlar silaha sarılarak ve barikatlar kurarak 1830 devrimini başlattılar. Ayaklanmacılar Paris'i 3 günde ele geçirdi. Charles X Fransa'dan ayrıldı. Orléans dükü Louis Philippe naip olarak başa geçti. 1830-1848 arasında Temmuz mutlak yönetimi diye bilinen ve baskıyla belirgin olan bir bunalımlar dönemi yaşandı. Bu arada cumhuriyetçi eğilimler arasında ilk toplumcu etkinlikler çiçeklenmeye başladı. Paris'te Louis Blanc'ın öncülüğünde kurulan bir işçi partisi yeni bir toplumsal düzen önerisi getirdi. İlk toplumcular devletin emeği örgütlemesini istiyorlar, tümüyle işçilerin sorumluluğunda işleyen atölyeler kurmaya çalışıyorlardı. Louis Blanc'ın Emeğin Örgütlenmesi adlı yapıtında önerdiği toplumsal atölyeler, her iş kolu için bir işçi üretim topluluğunun kurulmasıyla gerçekleşecekti. Bu kuruluşlarda ilk sermaye devlet yardımıyla ve ödünç alınan paralarla sağlanacaktı. Toplumsal atölyeler 1848'den sonra kurulmaya başladı. Tasarı işsiz işçilere iş bulmayı öngörüyordu. Louis Blanc'ın da üyesi bulunduğu 1848 geçici hükümetinin kurulmasından kısa bir süre sonra Louis Blanc'ın başkanlık ettiği bir kurul 27 toplumsal atölye kurma kararı aldı. 1848 devrimi. 1848 öncesinde Fransa'da halk sefalet içindeydi. Balık derileri, balık kafaları, balık iç organları çarşıda pazarlıkla satılıyordu. Bir gün köpek eti kilosu 10 kuruştan satıldı. Ekmek fiyatları sürekli artıyordu. Halkın alım gücü sıfıra yaklaşmış, açlık baş göstermişti. Bir süre verimli ölçülerde üretim yapan sanayi durma noktasına gelmişti. Üretilen mallar alıcı bulamıyordu. Bunalımlar bunalımları yaratıyor, yaşam her gün biraz daha güçleşiyordu. Bankalar para ödeyemez duruma gelmişti. Fabrikalar kapılarına kilit vururken işsizlik büyük boyutlarda yaygınlaşmıştı. Fransa'nın dört bir yanında açların yürüyüşleri dinmek bilmiyordu. 1848 devrimi toplumcuların ve cumhuriyetçilerin silaha sarılmasıyla iki gün içinde gerçekleşti. Bir gece gösterisi sırasında kalabalıklara ateş açılıp birçok kişinin öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu. Cumhuriyetçiler ve toplumcular ölülerini Paris sokaklarında dolaştırdılar. Halk Tuileries'i ele geçirdi ve Bourbon hanedanını düşürerek 24 Şubat geçici hükümet kurulmasına ön ayak oldu. Aynı gün Louis Philippe İngiltere'ye kaçtı. Geçici hükümet ılımlı 7 cumhuriyetçiden oluşuyordu. Hükümetin başında şair Lamartine bulunuyordu. Topluncu cumhuriyetçiler Louis Blanc'ın başkanlığında bir başka hükümet kurdular. Sonra bu iki hükümet birleşti. Lamartine tüm yurttaşlara oy hakkı tanındığını, sömürgelerde köleliğin kaldırıldığını, işçi sorununun toplumsal atölyelerle çözüleceğini bildirdi. Ancak ılımlı cumhuriyetçiler toplumcu cumhuriyetçilerle sürekli çatışma içindeydiler. Bu çatışma hükümet içinde de vardı ve büyük sıkıntılar yaratıyordu. Toplumcular toplumsal ve demokratik bir düzen istiyorlar, emeği devletin örgütlemesi konusunda direniyorlardı. Ilımlılar mülkiyete saygılı, demokratik bir düzeni savunmaktaydılar. Toplumcuların dilekleri yönünde oluşturulan ve ulusal atölyeler adı altında amacından uzaklaştırılan toplumsal atölyeler, Paris'i dolduran işsiz kitlesine çare olabilecek gibi değildi. Devlet işsizleri günde 2 frank karşılığında çalıştırıyordu, kadınlara çok daha az ödenmekteydi. Bu yeni işçiler onarım ve düzenleme işlerinde çalıştırılıyorlardı. Bu iş paralı angaryadan başka bir şey olmadığı için işçileri sıkıyordu. Angarya büyük bir yavaşlıkla ve tam bir karmaşa içinde sürdürülüyordu. İşçi sayısı her gün artmaktaydı. Onları işe yerleştirmek ve maaşa bağlamak her gün biraz daha zorlaşıyordu. Mart ayı sonlarında 40 bin olan işçi işsiz sayısı Nisan ortalarında 60 bine çıktı. Artış karşısında bir gün durup bir gün çalışma yöntemi getirildi. Çalışılmayan günlerde yarım yevmiye alınıyordu. Bu arada terzi, arabacı, kunduracı atölyeleri açma girişimleri başarısızlığa uğradı. Toplumsal atölyeler tasarısı amacından iyiden iyiye saptırılmış olarak kısa sürede eriyip gitti. Bu uygulamaya son verilmesi ve işçilerin taşraya gönderilmesi ya da orduda görevlendirilmesi kararı ayaklanmalara yol açtı. Ayaklanmaları General Cavaignac bastırdı. Toplumsal atölyeler yanlış uygulama sonucunda toplumcuların gücünü kırmıştı. Yeni Anayasa ve Napolyon 3. Toplumcuların gücü kırılır kırılmaz kurucu meclis bir anayasa onayladı. Yeni anayasa soyluluğa olduğu gibi toplumcu görüşlere de kapalıydı. Bununla birlikte toplanma ve yayın yapma hakları korunuyordu. Sansür ve kölelik kaldırılıyordu. Yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanını ulus seçecekti. Aralık 1848'de Napolyon Bonaparte'ın yeğeni Louis Bonaparte Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece 1851'e kadar sürecek ikinci cumhuriyet başlamış oldu. Louis Bonaparte 2 Aralık 1851'de bir hükümet darbesi yaptı. Daha sonra Napolyon 3 adıyla imparator ilan edildi. Böylece de ikinci imparatorluk başlamış oldu. Napolyon 3'ün rejimi demokratik haklara saygı gösteriyormuş gibi görünmeye özen gösteren katı mutlak yönetimci bir rejimdi. Belki de garip bir rejimdi. Seçimle gelmiş bir meclis vardı ama bu meclis bütçe yapma konusunda bile sınırlı yetkileri olan eli kolu bağlı bir meclisti. O dönemde basın tam anlamında baskı altına alındı. Yeni bir dergi çıkarmak için bile devlet izni gerekiyordu. Tüm yayın organları valilerin denetimi altındaydı. Valiler gazete ve dergilerin yayınını birinci ihtardan sonra askıya alabiliyordu. Onların yayın organlarını kapatma hakları da vardı. Polis hoşlanmadığı kişileri izliyor, en küçük bir kuşkuda onları tutuklayabiliyordu. Ülkeyi bakanlar ve valiler hiçbir denetleme kaygısı taşımadan bildikleri gibi yönetiyorlardı. Meclis onların denetiminde seçiliyor, gazete ve dergiler onların denetiminde çıkıyordu. Napolyon 3'ü sarsan uyguladığı rejimin ta kendisiydi, onu yıkan Prusya'ya açtığı savaş oldu. Kötü düzenlenmiş ordusuyla savaşı 6 hafta dayanabildi. İmparatorluk 4 Eylül 1870'te yıkıldı. Böylece 3. Cumhuriyet başlamış oldu. Devrim kavrayışı ve Michelet. Bu dönemin önemli adlarından biri tarihçi düşünür Jules Michelet'dir. 1798-1874. 1789'u 1848'e bağlayan uzun serüvenin bilinci, sıkıntıya düşmemenin gizi en azından benim için fikirlere sahip olmaktır diyen Michelet'in yapıtlarında ortaya çıkar. Michelet belgeye önem veren ciddi bir tarihçidir. Özellikle birinci devrim üzerine o dönemin acılı olayları üzerine belge toplar ve görüş bildirir. İkinci devrimden birinci devrime bakan dikkatli bir gözlemcidir o. Yaşamını iki devrime adadığını söyler. Biri yapıtlarında incelediği devrim, öbürü içinde yaşadığı devrimdir. 1831'de Ulusal Arşiv'in başına getirilen, daha sonra Sorbonne ve ardından Collège de France'da profesör olan Michelet, ülkesinin tarihini en ince noktalarına, en küçük ayrıntılarına kadar inceleyen bir tarihçi olduğu kadar sanatçı ruhu taşıyan gerçek bir aydındır. Fransa Tarihi adlı 17 ciltlik yapıtı 1833-1867 arasında yayımlandı. Bu kitaplarda Michelet toplumsal gelişmeleri halkın yazdığı bir destan gibi değerlendirir. Michelet devrim düşüncesine ne kadar yakın duyarsa kendini devrimin sonuçlarında o kadar tedirgin karşılar. En yüce amaçları içinde devrim Fransızları mutlu edememiştir çünkü özgürlüğü istenilen ölçülerde getirememiştir. Halk ağır vergiler altında inlemekte, işçiler makinaların tutsağı olmaktan çıkamamaktadır. Krallığa ve din çevrelerine karşı olan düşünür, iktisadi ve toplumsal değişimleri getireceği düşünülen ikinci devrimde de düş kırıklığına uğramıştır. Bu yüzden o her zaman siyasal olayların dışında kalmış, geçici hükümete girmesi için yapılan öneriyi geri çevirmiştir. Her iki devrim onu şuna inandırmıştır. İnsanlık henüz gerçek eşitliği, gerçek özgürlüğü, gerçek kardeşliği gerçekleştirecek duruma gelmedi. Paris Komünü. Üçüncü Cumhuriyet'in kuruluşunu Paris Komünü olayı izledi. Paris Komünü adıyla bilinen devrim, hükümetinin kurulması, işçi sınıfına Paris Belediye sınırları içinde kamu işlerini devlete başvurmadan yürütme hakkı veriyordu. Paris Komünü bir günün içinde gerçekleşti. 18 Mart 1871 sabahı hükümet güçleri Montmartre tepesine doğru saldırıya geçtiler. Tepeyi, daha doğrusu tepedeki topları ele geçireceklerdi. Toplar halkın ve ulusal koruma güçlerinin elindeydi. Parislilerden toplanan paralarla alınmış olan 277 topun hükümet güçlerine teslim edilmesi ulusal koruma güçlerinin etkisini hiçe indirebilirdi. Topları ele geçirecek olan güçler halkla kaynaşınca General Lecomte'un halka ateş açılması buyruğunu dinleyen olmadı. İki general Lecomte ve Thomas ayaklanmacıların eline geçti ve kurşuna dizildi. Akşama doğru Paris Belediye binası işgal edildi. Ulusal koruma güçleri akşam vakti Paris'te iktidarı ele geçirmişti. Devrimi kolaylaştıran etkenlerin başında halkın Thiers hükümetine ve çoktandır Versailles'e taşınmış olan ve orada ulusal koruma güçlerinin etkisini kırmak için çaba gösteren ulusal meclise güvenini yitirmiş olması geliyordu. Az zaman içinde ulusal koruma birlikleri bir merkez komitesi kurdular, daha sonra seçimle bir Paris Komünü genel konseyi oluşturdular. Her şeyin çok iyi gider göründüğü yerde devrimciler kendi içlerinde iki büyük güçlükle karşı karşıyaydılar. 90 kişilik konseyde 19 ılımlı dışında tüm üyeler devrimciydiler ama 4 ayrı topluluğa bölünmüşlerdi. Ayrıca bu insanlar sivil kimselerdi, askerlikte ve devlet yönetiminde deneyimli değillerdi, daha kötüsü kendilerine güvenleri eksikti, bu yüzden yönetime ağırlık koymakta eksik ya da çekinik kalıyorlardı. Bununla birlikte komün devinimi tüm Fransa'da yayılma eğilimi gösterdi, ancak taşra girişimleri pek etkili olmadı ve başladığı yerde bastırıldı. Paris Komünü de ayakta olmakla birlikte içten ve dıştan kemirilmekteydi. Komüne bağlı güçler hükümet güçleri karşısında yıpranmaktaydı. Üstelik onlar amaçlarına ters düşen bir dağınıklık ve disiplinsizlik içindeydiler. Her şey bir fırtınayı duyuruyordu. Gerilim kısa zamanda çatışmaya dönüşünce Versailles hükümetinin yandaşları Paris'e girdiler. Rehineler kurşuna diziliyor, kan gövdeyi götürüyordu. Diğer hükümeti duruma hakim olunca 38 bin kişi tutuklandı, 32 kişi ölüme mahkum edildi. İtalyan Birliği'nin kurulması. 19. yüzyıl Avrupa'sının en önemli olaylarından biri de İtalyan Birliği'nin kurulmasıdır. 1815'te İtalya 7 ayrı parçadan oluşan bir ülkeydi ve İtalya adı siyasal bir bütünlüğü değil coğrafi bir bütünlüğü anlatıyordu. Kuzeyde Lombardiya, Venedik Krallığı ve Sardinya Krallığı, ortada Parma, Modena, Toskana Düklükleri ve Papalık, güneyde Napoli Krallığı bir arada tam bir mozaik görünümü ortaya koyuyordu. Tüm küçük İtalyan devletleri mutlak yönetim düzenine sahipti ve tümü zorbaca yönetiliyordu. Papalık Engizisyon'un koruyuculuğuna sığınmış, yabancı kitapların okunmasını yasaklamıştı. Sardinya Kralı çok sıkı bir sansür uyguluyordu ve üniversiteleri denetimi altında tutuyordu. Napoli Kralı Avusturya ile tam bir anlaşma içinde yenilikçilere kan kusturuyordu. Buna karşın tüm İtalya'da haydutluk en geçerli mesleklerden biri olmuştu. Yalnızca Napoli'de 30 bin kadar haydut vardı. Milano ve Venedik topraklarında kurulmuş olan Lombardiya Venedik Krallığı Avusturya'ya bağımlıydı. 1820'de askerlerin öncülük ettiği bir ayaklanmacı topluluğu Napoli ve Sardinya krallarını bir anayasa düzeni benimsemeye zorladı. 1831'de özgürlükçüler Papayı ve Toskana, Parma, Modena düklerini özgürlükçü bir düzen kurmaya zorladılar. Ancak bütün bu girişimler Avusturyalıların kanatları altına sığınmış yönetici güçlerce giderildi. Fransa'ya sığınmış olan İtalyan aydını Mazzini 1805-1872 mutlak yönetimlere karşı özgürlükçü düzeni savunan gizli bir örgüt kurdu. Onun Genç Avrupa örgütünde birçok ülkeden temsilciler vardı. Genç Polonya gibi, Genç Almanya gibi ayrı bölümler Genç Avrupa örgütünde ülkelerinin geleceğini kurtarmaya çalışıyorlardı. Genç İtalya özellikle Cenova'da ve Roma'da örgütlendi. İtalya'yı bütünleştirmek için eylemlere girişti. 1843'te İtalyan aydınları Risorgimento'yu diriliş kurdular. Amaçları İtalya'yı özgürlüğüne kavuşturmak, kargaşadan ve yoksulluktan kurtarmaktı. Onların kavgası prenslerle değildi, tersine prensleri birleşmeye ve bir anayasa düzeni getirmeye zorluyorlardı. Prensler kendi aralarında anayasal mutlak yönetimler birliği kurmalıydılar. Avusturya ile savaş, Garibaldi ve Cavour. 1848'de tüm İtalyan devletleri anayasa düzenine kavuştular. Bu arada prensler yabancıları ülkeden kovmak üzere birleştiler. Avusturya'ya karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı başlatıldı. İtalyan orduları Avusturya güçleriyle bir çırpıda başa çıkabilecek gibi değildi. Kuzeyde ve ortada Avusturyalılar ulusçu özgürlükçü güçleri ezmeye çalıştılar. Avusturyalılar ve onların mutlak yönetimci yandaşları tüm İtalya'da eski rejimi geri getirdiler. Özgürlükçüler için umutsuzluklar dönemi başlamıştı. Ancak az sonra Sardinya Krallığı çevresinde yeni bir bütünleşme devinimi oluşturuldu. Özgürlükçü İtalyan yurttaşları Sardinya'da bir araya geldiler. Mazzini'nin partisi zayıflıyor, bağımsızlık isteyenler Sardinya Kralı'na bel bağlamaya başlıyorlardı. Özgürlükçü ve bağımsızlıktan yana girişimlerin başında Sardinyalı bakan Kont Cavour vardı. Onun çabalarıyla Fransızlar Avusturyalılara karşı İtalyanlarla omuz omuza çarpışmaya razı oldular. 1859'da Napolyon III Avusturya'ya savaş açtı ve işgalci orduları Lombardiya'dan çıkardı. Ancak ordusuna güvenemeyen imparator Avusturyalıları sonuna kadar izlemeye yanaşmadı. Avusturya'nın baskısı karşısında İtalyanlar barış istemek durumunda kaldılar. Bütün bu oluşumlar siyaset sahnesine çok önemli bir siyaset adamı getirdi. Bu siyaset adamı Genç İtalya Derneği üyelerinden Garibaldi'ydi. 1807-1882. Bu derneğe üye olduğu için 1834'te sürgün edilmiş, Brezilya'da bir ayaklanmaya katılmış, sonra Arjantin diktatörü Rosas'a karşı ayaklanan birliklere komuta etmişti. 1847'de İtalya'ya dönen Garibaldi bir gönüllü birliği kurarak Avusturyalılarla savaşmış, 1848 Ağustos'unda İsviçre'ye sığınmak zorunda kalmıştı. Az sonra yeniden ülkesine dönen Garibaldi, işlerin ters gitmesiyle Amerika'nın yolunu tutmuş, New York'ta bir fabrika işletmiş, 1854'te yurduna dönüp bir adada yaşamaya başlamıştı. Ağustos 1859'da Garibaldi İtalyan Birliği Orduları Komutanı Fanti'nin yardımcılığına atandı. Daha sonra Cenova'da Cavour'un desteğiyle Kızıl Gömlekliler devinimini düzenledi. 7 Eylül'de Napoli'yi ele geçirdi. Yıldızı hızla parlayan Garibaldi, Avusturyalılara karşı Prusya'nın desteğini sağlamış olan Cavour'un gözünü korkuttu. Kont Cavour etkisini hızla yitiriyordu. Sicilya'da gönüllü güçlerinin komutasını ele alan Garibaldi, 1862'de Kalabriya'ya çıkarma yaptı, yaralanarak tutsak düştü, az sonra bağışlandı. 1867'de yeni bir girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak onun önderlik ettiği cumhuriyetçiler tüm İtalya'da büyük bir ağırlık kazanmışlardı. Halkın ulusal birliği büyük bir çoğunlukla benimsediğini gösteren bir halk oylamasından sonra 1861'de Torino'da ilk İtalyan parlamentosu toplandı. ve Sardinya Krallığı İtalya Krallığı, Roma'da bu yeni krallığın başkenti oldu. Papa Vatikan'da bağımsızlığını korudu. Alman Birliği'nin kurulması. O dönemin önemli siyasal olaylarından biri de Alman Birliği'nin kurulmasıdır. İtalyan Birliği'nin kurulmasında, Alman Birliği'nin kurulmasında basit yerel siyasal olaylar olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bunları daha çok merkezi Fransa'da olan yeni toplumsal dönüşümlerin bir uzantısı saymak gerekir. Fransa'da yaşanılan 1848 olayları tüm gelişmiş Avrupa ülkeleri aydınlarına olduğu gibi Alman aydınlarına da yeni bir dönemin, hatta yeni bir çağın başlamakta olduğu inancını getirmişti. O yıllarda Marx, Alman başkaldırısı Galya horozunun ötüşüyle başlayacak gibilerden bir söz de etmişti. Gerçekten 1848 devrimi Almanlara kurtuluş ve birleşme fikrini aşıladı. Kralların en özgürlükçüsü gibi görünen Louis Philippe'in düşüşü tüm Avrupa'da, en çok da Almanya'da büyük yankılar uyandırdı. Bundan böyle tarihte yepyeni bir sayfa açılıyordu. Ancak Almanya kurtuluş ve özgürlük fikirlerine zaten yabancı değildi. Bu oluşumların iktisadi temelleri çoktan atılmış, 1820'den sonra Krupp firması ilk büyük sanayi girişimlerini başlatmıştı. Ruhr'daki kömür ve maden zenginliklerinin güçlü bir sanayi için kullanılması, Almanya'nın toplumsal koşullarını hızla değiştirmeye başlamıştı. Buna koşut olarak dokuma fabrikaları da büyük bir gelişime tanıklık ediyordu. Bu sırada demiryolu kurma çalışmaları başlatıldı. Bununla birlikte Almanya henüz bir tarım ülkesiydi. Halkın üçte ikisi kırsal kesimde yaşıyordu.